Ayrım 11. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 106. 62. Simidl kendisini hiç tehlikeye atmayacak bir mektup yazmıştı. Prozaka'dan iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkilerinin gelişme olanakları konusunda bir söyleşi yapmak için kendisini ne zaman kabul edebileceğini soruyordu. Mektubun yanıtı çok çabuk geldi. Prozaka önümüzdeki perşembe günü saat 11'de İstihbarat Bakanlığı'nda görüşebileceklerini bildiriyordu. Simidl uzun süre Zejda'nın yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlayacağını düşündü. Sonunda Prozaka'ya yasa dışı, özgürlük haçları örgütünün eylemlerini sürdürüp sürdürmediğini sormaya ve bu arada da teröristleri kınayıcı sözler etmeye karar verdi. Sonra Çekçe öğrenmeye başladığını söyleyecekti. Şimdilik aklında kalabilen birkaç sözcükten kısa ve yanlış cümleler kurabiliyordu ancak. Örneğin, doktorun burnu mavidir, haçlılarda kızıl elma vardır gibi. Eğer Zejda doğru söylemişse Prozaka ne demek istediğini hemen anlayacaktı. Yok eğer yalan söylemişse o zaman bu sözlere dikkat bile etmeyecekti. Böylece Simidl kendisini hiçbir tehlikeye atmamış olacaktı. Denenmeye değer bir işti bu doğrusu. Prozaka Zejda değildi, elçilik sekreteri onun çok önemli bir kişi olduğunu söylemişti. Prozaka ile görüşmesine bir gün kala elçilikte Simidl'a Lowe'un bir mektubunu verdiler. Senatör kendini iyi hissetmediğini, yakında Mississippi'ye döneceğini ama şimdilik işlerin çokluğu yüzünden Washington'da kalmak zorunda olduğunu yazıyordu. Değişik cephelerde mücadele etmek gerekiyor. Seslerini hemen hemen iyice kestiğimiz uzlaşmacılarla, yeniden kıpırdanmaya başlayan yalnızlıkçılarla ve sayıları oldukça kabarık olan Asyacılarla. Harriman'da Roberts gibi kuvvete başvurmak ve Avrupa eskisi gibi oyunun en önemli sahnesi olarak ele almak gerektiği fikrinde. Transok dev bir ordunun bir tek alayıdır yalnızca ama şimdilik onlara yeter de artar bile. Roberts devletten hiçbir yardım almadığımız halde birçok elçilikten daha çok iş yaptığımızı söylüyor. Ancak bu kadarla yetinmek olmaz. Kızıllar kendilerini yenilmiş görmedikleri gibi üstüne üstlük eylemlerini daha da artırdılar. Artık iyiden iyiye çürümüş olan Avrupa'yı bir yana bıraktım. Burada bile her gün çevirdikleri yeni bir dolapla karşılaşıyoruz. Bazen kendi kendime, acaba Yüce Tanrı sabrımızı mı deniyor diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu namussuzlar burada, Jackson'da bile Clark'ı korumak ve savunmak için gizli bir komite kurdular. Richmond, J.R.'ın mektubundan öğrendim bunu. Yaman bir çocuk bu Richmond, kızıllara karşı yiğitçe dövüşüyor. Yeni eylemler örgütleme hazırlığı içinde şimdilerde. Size hem iyi hem de kötü haberleri veriyorum. Çünkü bilirim ki siz bizden ne kadar uzakta, ne kadar zor ve sorumlu işlerle uğraşıyor olursanız olun, bizimle de ilgilisinizdir. Bizim çalışmalarımız sizi de heyecanlandırır. Sevgili dostum, Transok'un geleceği bakımından ancak size güvenebileceğimi bildirmek istiyorum. Tanrı'nın beni yanına çağırmasından sonra da çalışmalarımızı sürdürebilmeniz bakımından gerekli her şeyi yapıyorum. Mektubu her ne kadar diplomatik postayla gönderiyorsam da bu konuda daha açık şeyler yazamam. Umarım yakında dönersiniz Jackson'a. Orada size tıpkı öz oğlummuşsunuz gibi kişisel bir acımı ve geleceğe ilişkin plan ve tasarılarımı açacağım. Eğer Tanrı bana 1-2 yıl daha bağışlarsa bazı şeyler yapmak ve Roberts'ın da dediği gibi savaş keşif kollarımızın birinden ötekine geçmek istiyorum. Mektup Simidl'ı sevindirmişti. Anlaşılan senatör bana gerçekten güveniyor. Ölümünden sonra Transok'u benim yönetmemi istiyor. Doğrusu da bu. Böyle bir iş Nive'ye emanet edilemez. Çok şükür ben ne Fransızım ne de şiir yazıyorum. Çok ilginç, savaş keşif kollarımız derken nereye amaçlıyor acaba senatör? Balkanları mı yoksa yine Asya'yı mı? Richmond J.R.'a bir mektup yazmak gerek. Atılgan bir çocuk ama tecrübesiz. Clark'tan başka Jackson'da bir düzine kadar daha şüpheli kişi var. Onların gözünü bir korkutursa iyi olur. Lowe'un mektubunu yaktı Simidl ve elçilik sekreterine yeni bir kokteyl formülü anlattı. Erik rakısı, vermut ve limon suyu. Prag ilkbaharı diyorum ben buna. Sulu kepek gibi bir şey. Yarın Prozaka ile görüşeceğim. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışacağız. Nasıl, iyi mi? Yüksek sesle güldü. Elçilik sekreteri onun niçin güldüğünü anlamamıştı ama Prag ilkbaharından üçüncü bardağını içiyor olduğu için o da güldü ve ''Hem de çok iyi'' dedi. Simidl'ı sevecenlikle karşıladı Prozaka. Bütün sorularına ilgiyle, istekle karşılık verdi. Simidl Çekçe olarak ''Haçlılarda kızıl elma var'' dediğinde de yüzünde hiçbir değişme olmadı. Yalnızca Çekçe telaffuzunun güzel olduğunu söylemekle yetindi. Simidl için konuşmayı uzatmanın gereği kalmamıştı artık. Prozaka'ya teşekkür ederek hemen ayrıldı. Oteline dönünce uzun uzun sövdü Zecde'ye. Alacağın olsun hayvan herif. Bir de tutup 100 mark verdim cebimden. Oysa beni enayi yerine koydu. İyi ki ağzımdan bir şey kaçırmadım. Dübeke'ye de gitmenin hiç gereği kalmadı artık. Almanya'ya döner dönmez ilk işim General Daves'e Zecde'yi tutuklamasını söylemek olacak. Gestapo'da çalıştığını da hatırlatırız artık kendisine. Freeman'a da baskı yapmak gerek. Aslında bu adamlardan ciddi hiçbir şey beklenemez. Sağlam bir çekirdekten yoksunlar. Ama taşrada falan adam öldürtme işinde kullanabilirler belki. Sonra senatöre eli boş dönmek de olmaz. Koster bu her geleye parayı peşin vermekle hiç iyi etmemiş. Böyleleriyle iş bittikten sonra hesaplaşmak gerekir. Zecre'ye söverek biraz yatışan Simidal, öğle yemeğini yedi ve Freeman'la buluşmasına gitti. Uzun ve tatsız bir konuşma geçti aralarında. Freeman para olmadan hiçbir şey yapılamayacağını söylüyordu. Bu da Jovis'e parti komitesi sekreterini öldürme olanağı vardı örneğin. Ama oldukça zor bir işti bu ve başlangıç olarak hiç değilse bir 20 bin dolara gerek vardı. Bir subay askeri havaalanı hakkında bilgi toplamaya razı olmuştu ama ailesi olduğunu, bunların geçimlerinin sağlanması gerektiğini söylüyordu. Eğer kendisine 5000 dolar verilirse bu paraya dayanamazdı. Smiddle'ın tepesi attı, Freeman'ı aşağıladı, hatta gözdağı verdi. Dostlarımıza güveniriz, üçkağıtçılara ise hadlerini bildiririz. Freeman düşüneceğini ve kendisine kesin yanıtını yarın vereceğini söyledi. Simidal akşam bir İngiliz gazeteciyle içki içti ve sabahleyin akşam çok fazla kaçırmış olmasına rağmen keyfi yerinde olarak uyandı. Kapı vurulduğunda soğuk duşunu almış derin derin soluk alıp veriyordu. Kapıyı vuranın kat hizmetçisi olduğunu sanıp açmadı. Kapı daha kuvvetle vuruldu. Üzerine bir şeyler giyip kapıyı açması gerekti. Devlet güvenlik örgütünden bir görevli örgütte kendisiyle görüşmek istediklerini bildirdi Simidal'a. Pantolonunu giyerken heyecanla tahminde bulunmaya çalışıyordu Simidal. Kim vermiş olabilir ele? Prozac'a mı, Freeman mı? Prozac'a olabileceğini hiç sanmam. O ahmakça görüşmemizde suç olabilecek bir şey söylemedim ki. Haçlılar için haydut nitelemesini kullandım üstelik. Muhakkak Freeman'dır. Benden bir şey koparamayacağını anlayınca kızıllara kaçmıştır namussuz herif. Kısacası pis bir durum. Ama hiçbir kanıt yok ellerinde. Ya bir de Freeman'ın üzerinde mikrofon vardı da kaydettiyse konuşmamızı? Bu serserilere hiç inanmıyorum artık. Herhalde Koster bunların eline 3-5 kuruş tutuşturdu, paranın asıl geri kalan kısmını da cebine indirdi. Buna politika değil domuzluk derler. Eğer Freeman'la konuşmamız kaydedilmişse işin içinden sıyrılmak çok zor olacak. Bakan için 50 bin verebileceğimizi söylemiştim ona. Mahkemeye verebilirler beni. Vahşi bir devlet bu çünkü. Ya bir de Prozac'a paralıyı biliyordu da o rapor ettiyse? O zaman ona inanırlar. Sonra ben uykumda konuşmuş da olabilirim. Ama hayır, muhakkak Freeman'dır bu. Gözleri fıldır fıldırdı namussuzun. Onu korkutmam iyi olmadı. Hemen dişini gösterdi. Eğer beni mahkum ederlerse Amerika gürültüyü koparır. Ama şu anda çeklerden vazgeçecek bir durum da yok ortada. Hapiste çürütürler adamlar beni. Bir gün bir ay yatabilirim hapishanede. Ama ya birkaç yıl verirlerse? Çürür giderim zindanlarda. Savaşta da ölüyor insan ama o başka. Savaşa giriyorsun ve çevrende ne olup bittiğini düşünmüyorsun bile. Buradaysa beni canlı canlı gömüyorlar. Yavaş yavaş ölüm demektir bu. Simidal'ı çevresinde gözü pek, hatta çılgın bir adam olarak bilirlerdi. Ve şimdi Love, Yılmayanlar Kulübü üyeleri ya da Albay Colling, binbaşının bir sıranın ucuna ilişmiş, ürkek ürkek çevresini süzdüğünü görseler şaşırırlardı. Simidal'ın kendisi de aynı şeyi düşünüyordu. Şaşılacak şey, ben ödlek takımından değilimdir ama şimdi her yanım titriyor. En korkuncu, hiçbir şey bilmiyor olmam. Neyi ne kadar bildiklerini bilmiyorum. Şeytanın pençesi altına düştüm ve bundan nasıl sıyrılabileceğimi bana söyleyecek hiç kimse yok. Albay Klika da hasta bir adam izlenimi bırakmıştı Simidal. Amerikalı'nın elleri titriyor ve soruları o kadar alçak sesle karşılık veriyordu ki Klika'nın her soruyu yinelemesi gerekiyordu. Translok Ajansı'nın Prag muhabiri Koster'ın eylemlerinden söz etmenizi rica edeceğim, dedi Albay. Simidal anlamıştı. Freeman, keşke verseydim istediği 5000'i. Buraya daha yeni geldim. Henüz her şey hakkında bir fikrim yok. Pan Prozac'a ile bir röportaj yaptım. İki de yazı yazdım. Bağışlayın ama ben size Koster'ın eylemlerini sormuştum. Onun burada neler yaptığını nereden bilebilirim ben? Koster ünlü bir gazetecidir ama dostluğumuz yoktur kendisiyle. Onun hesabına konuşamam burada. Güzel, o zaman bu ünlü gazetecinin Prag'da neler çevirdiğini ben anlatacağım size. Kendilerini Haçlılar diye adlandıran bir katiller şebekesi kurdu burada Koster. Simidal bitkinlikle yutkundu. Firman her şeyi anlatmış. Bu işin içinden sıyrılamayacağım. Albay devam etti. Bu çete Ruzika'yı öldürdü ve daha bir dizi cinayet planladı. Çetenin başında Koster ve eski gestapocılardan Zecda bulunuyorlardı. Zecda'nın maskesi düşüp de Babyara'ya kaçınca Koster de hemen Prag'dan ayrıldı. Hem Transok'un bir muhabiri olacaksınız hem de bunlara ilişkin hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Olacak şey değil bu. Eğer buraya gerçekten dürüst bir takım amaçlarla geldiyseniz Koster'ın durumunun aydınlatılması sizin de çıkarınızadır. İnanın bana, dürüst niyetlerle geldim buraya. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi daha da iyileştirmek istiyorum. Pan Prozoka'ya da aynen böyle söyledim. Belki Koster çirkin bir takım davranışlarda bulunmuştur. Ciddiyetten uzak bir adamdır çünkü. Ama söyledikleriniz konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Susmanız, suça katılmanız olarak yorumlanabilir ve ben bunun sizin çıkarınız olacağını hiç sanmıyorum. Koster uzaklarda, sizse buradasınız. Boş yere korumaya çalışıyorsunuz onu. Haçlıları örgütlediğini Koster'ın kendisi açıkladı. Bugünkü bütün gazetelerde yazıyor. Paris'ten de bir telgraf geldi. Simidal iyice sarsılmıştı. Koster bunca gevezelik edecek kadar içmiş olabilir mi gerçekten? Ama her şey beklenir böyle bir adamdan. Albay bir noktada haklı. Koster uzaklarda, bense buradayım ve bu işin içinden sıyrılmak zorundayım. Ne desem acaba? Koster'ın bütün yaptıklarını anlatmanızı salık veririm size, dedi albay. Bu sizin yararınız olacaktır. Demin de dediğim gibi dostum değildir Koster benim. Sarhoş ve ahlaksız bir adamdır. Aslında bunları hiç söylemek istemezdim. Ne de olsa bir Amerikalıdır o da. Ve başkalarına kirli çamaşırlarımızı göstermek hoş bir şey değil. Ama siz Koster'ın kendisinin her şeyi itiraf ettiğini söylüyorsunuz. O zaman iş değişir tabii. Aslında ajans yönetiminin böyle bir serüvenciyi Prag'a göndermesinin nedenini bir türlü anlayamamışımdır ben. Amerika'da Bill Koster'ın çamur bir kişi olduğunu bilmeyen yoktur. Oysa Senatör Love dürüst, saygın bir kişidir. Gerçi fikirleri biraz tutucudur ve ben hizmetinde çalışan bir kişi olmama rağmen kendisiyle sık sık tartıştım bu konuda. Ama bir nokta var ki onu yadsıyamayız. Moralisttir Senatör Love, puritendir. Ve ne yazık ki bir çocuk gibi de kolay inanır ve saftır. Koster onu aldattı. Bunun nasıl olduğunu da anlatacağım size. Koster, ajansın Prag şubesini örgütlemek için senatörden çok yüklü bir para aldı. Senatör burada ülkenizin ekonomik ve kültürel gelişmesini izleyip ildirecek yetenekli bir kadro oluşturulmasını istiyordu. Pan Prozaka'ya da söylemiştim bunu. Koster paraları kendi keyfine göre harcadı ve bunları burada bir çeteye dağıttı. Hatta bu çeteden birisi ben Prag'a gelir gelmez benden de para istedi. Güya Koster kendisine bütün alacaklarını ödememiş. Kendisine dürüst bir gazeteci olduğumu ve Koster'ın yetkilerinin ajans yönetimince kaldırıldığını söyledim. Hatta adını da söyleyebilirim bu adamın size. Freeman gibi bir şey olacaktı. Koster burada ne hatlar karıştırdığını anlatınca herkes çok öfkelendi. Senatör onu mahkemeye vereceklerini yazdı bana. Ve pek tabii ki ajanstan hemen kovuldu. Beni de buraya dostluk isteğimizdeki içtenliği kanıtlamam için gönderdiler. Albay Simidal'dan ifadesini imzalamasını istedi. Simidal kabul etmek istemedi. Bir meslektaşını kınamaya ve yargılamaya hakkı yoktu. Klika gülümsedi. Koster'la haydut şebekesinin örgütlenmesinde mi meslektaş olduğunu söylemek istiyorsunuz? Hayır, onu demek istemedim, diye kekeledi Simidal. Eğer ille de gerekliyse imzalayayım tabii. Tüm aramalara rağmen Freeman bulunamadı. Simidal'ın kendisini ele vereceğinden korkmuş ve gizlenmişti. Simidal'ın aleyhinde doğrudan bir tanık olmadığı için bir hafta tutukluktan sonra kendisine Çekoslovakya'dan sürüleceği bildirildi. Amerikan askerlerini görür görmez Simidal içinde yeniden cesarete benzer bir şeylerin kabardığını duydu. Tiksinç karabasan sona ermişti. Çokça içki içti, şakalar yaptı, çocuklar gibi gülüp oynadı. Akşam tam uyumaya yatacağı sırada United Press'in bir muhabiri geldi ve Simidal'a bir Çek gazetesi gösterdi. Gazetede Simidal'ın Koster için söyledikleri imzasıyla birlikte yayınlanmıştı. Akşam, dedi muhabir, Prag radyosundan da verdiler bunu, sesinizi kaydetmişler. Sınırı geçer geçmez sizinle görüşmemi istedi ajansım benden. Kızılların hazırladıkları uydurma ifadeyi hangi koşullar altında imzalamak zorunda kaldığınızı öğrenmek için tüm Amerikan halkı sabırsızlanıyor. Simidal ne diyeceğini bilemiyordu. Anlaşılan daha her şey bitmemişti. New York'ta oturup suçsuz rolü oynamak kolaydı. Hele bir kızılların pençesine düşsünlerdi bakalım. Aynı şey yapabilirler miydi? Ama şimdi bunlardan söz etmenin sırası değildi. Bitkinim, diye mırıldandı. Hem biliyor musunuz, röportaj için hiç de uygun bir zaman seçmemişsiniz. Bu bir röportaj değildir Mr. Smiddle. Anlamaya çalışın lütfen. Başınıza gelenler tüm Amerika'yı derinden sarstı. Gazeteleri okumadınız siz herhalde. Tüm dünya inanılmaz buluyor olup bitenleri. Dışişleri Bakanı'nın notasından sonra yağmur gibi protesto telgrafları yağmaya başladı Birleşmiş Milletler'e. Macar kardinali olayınınkinden 100 kat daha büyük bir öfke patlaması bu. Çeklerin sizi salıverdiklerini öğrenince tüm Amerika rahat bir soluk aldı. Derken tam bunun üzerine adamlar dün radyolarından sizin güya Sablon'un sözlerini doğruladığınızı yayınladılar. Sablon'u Kızıllar satın almışlar. Geçenlerde Paris'te Koster'ın güya kendisine haçlardan söz ettiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm bunların oyun olduğu besbelli. Ama Cominform çakı bulmuş çingene sevinci içinde. Kızılların gürültüsü ayyuka çıkıyor. Bir dakika, Koster'ın kendisi hiçbir şey açıklamadı mı peki? Sablon'un bütün söylediklerinin yalan olduğunu ve bu adamın büyük bir iftiracıdan başka bir şey olmadığını söylüyor Koster. Smiddle sarsılmıştı. Albay esaslı oyun oynadı benimle. Kafese düştüm. İmkanı yok, bağışlamazlar beni. Şeytanın pençesine düşmenin ne demek olduğunu hiçbirisi anlamaz. Onun heyecanlandığını gören muhabir, "Bağışlayın," dedi. "Bunaltıyorum sizi ama çok önemli bu. Kızıllar adınızı tam anlamıyla dillerine dolamış durumdalar. Bugün Moskova Radyosu cinayet şebekelerini Koster'ın örgütlediğini, sizin de doğruladığınızı söyledi. Bu yüzden sizinle muhakkak görüşmek gereğini duydum. Size özellikle ne yaptıklarını tam olarak saplamamız çok önemli. İşkence mi yaptılar yoksa herhangi bir enfeksiyon falan mı?" Smiddle sevindi. "Şahane bir fikir. Yazın, Çek güvenlik örgütünden bir ajan tarafından sorguya çekildim. Tehditlerinin para etmeyeceğini görünce ajan bana dış görünüşümün hiç de iyi olmadığını söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi gerçekten de iyi değildi görünüşüm. Aç bırakmışlar ve uyku uyumama izin vermemişlerdi. Ajan beni doktora göndereceğini söyledi. Kabul etmedim. Bir saat sonra bir cellat geldi. Doktor olduğunu, beni çok zayıf gördüğünü, bu yüzden iğne yapacağını söyledi. Karşı koydum, kendimi savundum. 2-3 kişi daha gelip beni bağladılar. Cellat da damarımdan bir iğne yaptı. Bir yarı karanlığın içine düşmüştüm sanki. Doğru dürüst anımsamıyorum bile. Beni ajanın yanına götürdüler. Ajan elindeki kağıttan okuyacağı her cümleyi yinelememi istedi benden. Tam bir uyuşukluk halindeydim. Ancak 6 gün sonra, yani sürülmemden bir gün önce kendime gelebildim. Yazdınız mı? Ekleyin. Böylelikle tüm dünya anlamıştır herhalde bu canavarların neler yapabileceklerini. Hepsi bu kadar. Beni nasıl bulduğunuzu, bir Amerikalıyla konuşuyor olmaktan ne kadar mutlu olduğumu falan da kendinizden ekleyebilirsiniz. Şimdi herhalde izne ayrılıp dinleneceksinizdir. Ne yazık ki hayır. Transok'un Almanya muhabiri olarak çalışmaya devam edeceğim. Yaşadığımız günlerde dinlenmek bizim için en son düşünülecek şeydir. Smiddle'ın Koster'a kara çaldığını öğrenince Love'un yüreğine inecek gibi oldu. Dünyada hiç mi dürüst insan kalmadı? Eğer Smiddle da bu kadar bayağılaşırsa geri kalanlardan ne beklenebilir? Tanrı'ya şikayette bulunmak günahtır biliyorum ama o da benim sabrımı çok sınamaya başladı bu sıralar. Artık ne kızım var ne de öz oğlum saydığım adam var. Ertesi gün senatöre telefon ettiler. United Press'in bir haberi vardı. Love utanmıştı. Nasıl kuşkulanabildim Smiddle'dan? Zavallı çocuk neler çekmiş. Hemen Smiddle'a bir telgraf yolladı. Başınıza gelenler ömrümün sonuna kadar bana hep kötülüğün kökünü kazımam gerektiğini hatırlatacak. Salıverilişinizi Tanrı'nın sevgili Amerika'mızdan lütfunu esirgemediğinin yeni bir kanıtı olarak görüyorum. Aynı akşam Roberts'la görüştü. Açık söylüyorum, bu kadar ileri gidebileceklerini doğrusu hiç düşünmemiştim. Bir insana kara çalmak, tutuklamak onu, sonra da damarına tiksinç bir şey enjekte etmek, pes doğrusu. Eğer biz başlamazsak onlar başlayacaklar ve bu hem Amerika hem de tüm dünya için 100 kat daha felaket dolu olacak. Yok etmeliyiz onları ve bunu ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olur. Hiç şüphesiz dedi Roberts ama daha bütün Amerikalılar anlamış değil bunu. Geçen gün Senato Askeri Komisyonu'nda Alman ordusu kurulmadan herhangi bir girişimde bulunulamayacağından söz ediyorlardı. Bunda doğruluk payı yok değil ama General Daves Almanlarla görüşmelerin sona yaklaşmakta olduğunu bildiriyor. Durum Spidel'in yararına olmayan bir gelişme gösteriyor. Öte yandan Amerikalıları moral seferberliğe geçirmeden herhangi bir şeye başlamakta olanaksız. Eğer en kısa zamanda bütün Amerikalılara savaşın kaçınılmaz olduğunu ve bu savaşın zafer getirecek bir savaş olacağını aşılamazsak, yok olmaya mahkumuz demektir. Ama ben de sizin gibi Tanrı'nın buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Hemen çok geniş bir kampanya başlatmalıyız. Bu bir savaş kampanyası olmayacak gerçi. Aptallık olur böyle bir şey. Ama bir yandan zorunlu olarak barıştan söz ederken, öte yandan da savaş kampanyasını başlatabiliriz. 11. ayrımın sonu sayfa 115.